Ayrım 6. İçimden Geçen Zaman. Güldal Mumcu. Sayfa 76. MİT Müsteşarı. Hizbullah diye bir örgüt yoktur. Bu arada MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ile görüşmek istedim. Kendisiyle görüşsem acaba bir şeyler anlatabilir miydi bana? Bu duygu ve düşünceyle çevremde onu tanıyan olup olmadığını araştırmaya başladım. Mülkiyeli olduğunu, Uğur'a düzenlenen suikastten 3 ay kadar önce bu göreve atandığını, müsteşar olmadan önce Bağdat'ta büyükelçi olduğunu, Saddam'ın Kuveyt'i işgal edeceğini önceden bildirmiş olmasının yıldızını bu yönde parlatmış olduğunu öğrendim. O sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Timur Erkman'ın Mülkiye'den arkadaşı olduğunu da öğrenince Erkman'dan görüşme isteğimi müsteşara iletip iletemeyeceğini sordum. O da iletebileceğini söyledi. Bunun üzerine Köksal da görüşmek isterse uygun bulacağı bir yerde görüşebileceğimi bildirdim. Bir süre sonra Timur Erkman aradı. Sarı Sözen sokakta belediyenin lojmanı olan evlerinde 19-21 saatleri arasında görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. 1993'ün son aylarının birinde bir akşam Erkmanların evine gittim. Uzun boylu, beyaz tenli, kibar bir beyle tanıştırıldım. Evde Timur Erkman'ın eşi Emel Hanım da vardı. Nezaket cümlelerinden sonra Köksal yanıma gelerek yavaş bir sesle, "Sizi temin ederim ki hanımefendi, benim başında bulunduğum teşkilatın eşinizin öldürülmesi olayıyla bir ilgisi yoktur," dedi. "Teşkilatınıza hakim misiniz beyefendi?" diye sordum. Sorumun ardından alnında beliren iri ter damlalarına gözüm takıldı. Boncuk boncuk terlemenin ne demek olduğunu böylece görmüş oldum. Bu nasıl bir soru böyle deyince, Uğur öldürüldüğünde siz teşkilatın başına geçeli daha 3 ay olduğu için böyle sordum, dedim. Tabii ki hakimim, öyle diyorsam öyledir, dedi. Bunun üzerine yine sordum. Bizde beyan esastır, öyle diyorsanız öyledir. Peki o zaman bu teminatı Türkiye'deki diğer kurum, kuruluş ve genel müdürlükler için de verebilir misiniz? Hayır, veremem. Bu suikasti siz nereye bağladınız? Bir araştırma yapmışsınızdır. Nasıl bir sonuca ulaştınız? Ne var bu olayın arkasında onu öğrenmek istiyorum. Bir dış ülke diyebiliriz. Yani nasıl bir ülke? Doğuda mı, batıda mı? Doğuda. Konuşmamız coğrafya oyununa dönmüştü. Canım sıkıldı, hafifçe doğruldum. Sönmez Bey, bu işi açıkça konuşalım. Bu ülke hangi ülke ve nasıl bir bağlantı olduğunu söyler misiniz? Dedim. İran diyebilirim. Peki o zaman Sönmez Bey, sizi hangi veriler ve hangi bulgular İran'a götürdü? Ne sizi İran'a götürdü bu olayda? Sezgilerimize ulaştık. İran'ın arkasında kim var? Bilmiyorum. Hem ayrıca bir tek faili meçhul cinayet eşinizinki değil Güldal Hanım. Bir sürü faili meçhul cinayet oluyor. O sıralarda Batman'da durmadan adam öldürülüyor ve failleri bulunamıyordu. Batman'daki olayları mı kastediyorsunuz diye sorunca, evet dedi, dayanamadım. Sönmez Bey yapmayın. Batman avuç içi kadar bir yer. Eğer oradaki cinayetleri kimin yaptığını bilmiyoruz derseniz bu teşkilat ne için var? Siz orada ne için bulunuyorsunuz? Hiç bulunmayın daha iyi, dedim. Evet biliyoruz, dedi. O zaman Batman'da faili meçhul yok. Faili meçhul olarak yine Uğur'un öldürülmesi kaldı. Peki neden bu kişiler yakalanmıyorlar diye sorunca, bizim görevimiz sadece bildirmektir. Gerisi siyasi otoritenin yapacağı iştir. Zaten bu görevi kabul etmiş olmakla ne derece doğru bir şey yaptım ya da yapmadım mı onu da bilmiyorum, dedi. Bu görev size teklif edildiği zaman hayır da diyebilirdiniz, dedim. Evet, tabii kabul ettikten sonra bunun da gereklerini yerine getirmek durumundayız. İdarede o kadar çok boşluk var ki kim kime muhatap belli değil. Zaten benim mevkiim dolayısıyla şikayet etmeye hiç hakkım yok. Şikayeti siz yapabilirsiniz, benim yapmaya hakkım yok. Zaten ben de bu konuları ancak 5 kişiyle konuşabilirim, dedi. Basında Batman'daki cinayetleri Hizbullah adlı bir örgütün işlediği gündeme getiriliyordu, sordum. Basın da bu yönde haberler çıkıyor. Batman'daki cinayetlerin arkasında Hizbullah örgütü mü var? Hizbullah adında bir örgüt yoktur. Adı önemli değil, ister Hizbullah olsun, ister Xbullah. Ama böyle bir örgüt var. Kim bunlar? Böyle bir örgütle bağlantı nedir diye üsteleyince bir örgütün varlığını inkar etmedi, yavaşça öne eğildi ve başlangıçta istihbarat örgütlerinin böyle bir örgütle bir şekilde bağlantısı olmuş olabilir. Fakat daha sonra denetimi kaçırmış olabilirler, dedi. Denetimi olsa olsa siz kaçırmışsınızdır. Diğer istihbarat örgütlerinin denetimi ellerinden kaçırdığını hiç sanmıyorum, dedim. Hiç sesini çıkarmadı. Sönmez Köksal'ın itirazının böyle bir örgütün varlığına değil, adına olduğunu anladım. Daha sonra savcı Ülkü Coşkun'un benim bilgime başvurduktan sonra Güldal Hanım, üstüme gelmeyin, bu işi devlet yapmıştır, siyasi iktidar isterse çözer dediğini, bunun ne anlama geldiğini, bu konuda ne düşündüğünü sordum. Devlet yönetiminin zafiyetinden, devletin zayıflatılmışlığından söz etti. Üzülerek dinledim. Gazetelerde Doğu illerinden birinin valisinin halka silah dağıttığının haberleri çıkmıştı. Ne oluyor Sönmez Bey? Bir vali halkı silahlandırır mı? Ben de gazetelerde gördüm, olmaması gerekir. Öyle bir oyun oynanıyor ki eğer gerçekleşirse siz nerede olursunuz, ben nerede olurum belli değil. Bu defa Timur Erkman dayanamayıp, ne demek oluyor bu şimdi diye sorunca Sönmez Köksal, daha fazla bir şey söyleyemem demekle yetindi. Sönmez Köksal'la Timur Erkman, Mülkiye'den önce Saint Joseph Lisesi'nde arkadaşmışlar. Bir süre önce geçmişe döndüğünüzde sizi hemen çocukluk ve gençlik günlerinize götürüveren okul anılarını konuştular. Anılarda yaşanan tartışmalar ve takılmalar sona erince Sönmez Köksal, bugün maç vardı, açabilir miyiz televizyonu dedi. Televizyon açıldığında bir oyuncu yerde yatıyordu. Spikerin aman sakin olalım gibi sözleri duyuldu. Sönmez Bey, sezgileriniz ne kadar kuvvetli, televizyonu tam olay anında açtırdınız dedim. Ah, nerede bizde o sezgi dedi. Sezgilerinizi o kadar küçümsemeyin. Olaydan sonra da, önce de açtırabilirdiniz televizyonu. Tam olay anında açtırdınız, baksanıza, dedim. Hiçbir şey söylemedi. Benim de söylenenlere canım sıkılmıştı. Göndermemi anlayıp anlamadığını da bilmiyordum. Maç bitti. Kazanan taraf Cinnah Caddesi'nin trafiğini kitleyince randevu saati sona ermesine karşın evden çıkamadık. Bu caddeyi kullanmak durumundaydık. Bir süre daha genel konulardan söz edildi. Bir ara meşhur istihbaratçı Gehlen'in anılarını okuyup okumadığını sordum. Reinhard Gehlen, 1902-1979, Nazi Almanyası'nda espiyonaj faaliyetlerini başlatan kişi olarak tanındı ve adından gelmiş geçmiş en büyük casusluk ustalarından biri olarak söz edilmeye başlandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya götürüldü, Amerikan Stratejik Hizmetler Bürosu ve CIA bünyesinde faaliyet gösterdi. Gehlen'in Anıları, Berikan Yayınevi, İstanbul, 2004. Bu defa o, bunu neden soruyorsunuz diye sordu, şaşırmıştı. Hiç, sadece merak ettim dedim. Soruma yine bir soruyla karşılık verdi. Siz dedi, okudunuz mu? Sessiz kaldım. Bu kez Timur Erkman merakla, Gehlen de kim diye sordu. Meşhur bir istihbaratçı diye cevap verdi Sönmez Köksal. Erkman bana dönüp sen okudun mu diye sordu. Şöyle bir bakmıştım diye cevapladım. Ayrılırken Güldal Hanım, Özgen Acar, Cumhuriyet'in o sıradaki genel yayın yönetmeni bana telefon ettiğinde Uğur Mumcu'nun katillerinin bulunması konusunda ona söz verdim. Namus sözü verdik, bulmak istiyoruz dedi. Sönmez Bey, keşke namus sözü vermeseydiniz. Sadece görevinizin gereğini yerine getirseniz yeterli dedim. İnşallah bulacağız dedi. İnşallah dememenizi isterdim, dedim. Başka ne diyeyim ki, ümit ederim ki bulacağız. Yüzüne baktım, İnşallah Sönmez Bey dedim ve ev sahiplerine de iyi akşamlar dileyip çıktım. Bütün bunlar beni yıllar öncesine götürdü. Galiba 1988'di. Bir akşam Uğur'la Cumhuriyet'le birlikte çalışmış olan Ahmet Tan, MİT daire başkanlarından Mehmet Eymür'le akşam çayına gelmişlerdi. Ahmet Tan, Eymür'ün Mülkiye'den sınıf arkadaşıymış. Bir yıl kadar önce yayınlanıp toplumda geniş yankı uyandıran ve Eymür'ün kaleme aldığı ünlü MİT raporu üzerinde görüşmüş, geç bir vakitte de ayrılmışlardı. Hatırlıyorum, ertesi sabah erkence bir saatte, 8 gibi kapı çalındı. Uğur açtı, gelen Mehmet Eymür'dü. Onu çalışma odasına aldı, 5 dakika kadar ya kaldı ya kalmadı gitti. Ne olduğunu sorduğumda Uğur, dün akşam apartman ana kapısından çıkarken bazı insanlar görmüşler. Bunların bizim apartmanın ön dairesinin ikinci katında oturduğunu tespit etmiş, bana bunların kim olduğunu tanıyıp tanıyamadığımı sordu, dedi. Uğur, vallahi kiracı olduklarından başka şey bilmiyorum diye cevap verince Mehmet Eymür, bunlar İran istihbaratının elemanları. Biz gereken tedbirleri alacağız ama sen de dikkatli ol, demiş. Ben o sırada 88-89 apartman yöneticisiydim. Ev sahibinin bize söylediğine göre daire, Adana'da iş yapan bir Alman şirketinin mühendislerine Ankara'ya gelip gidişlerinde misafirhane olarak kiralanmış. Kiracılar da o şirketin mensubuydu yani. Hatta su paralarını ödememişler. Ben de yönetici olarak kapıcıyla birlikte çıkıp kendilerini uyarmıştım. Mehmet Eymür'ün bize bu bilgiyi aktarmasından sonra sözü edilen kiracılar ortadan kaybolmuşlardı. Suikastten sonra o dairenin ev sahibinden kira kontratını istediğim zaman nereye koyduğumu bilemiyorum gibi bir cevap almıştım. Adamlar ortadan yok olduktan sonra aynı daireyi siyah bir Amerikalı tuttu. O ayrıldıktan bir süre sonra Uğur'un öldürülmesi ve sonrasına kadar köpekleri olan sağır dilsiz Amerikalı bir karı koca tuttu. Adam teknisyendi. Apartmanın arsa sahipleri de sağır dişsizdi. Zamanla o kiracılarla diyalogları epey ilerledi. Hatta onları misafir olarak Amerika'ya da gittiler. Suikastten yanılmıyorsam bir yıl kadar sonra bu sağır dilsiz karı koca da ülkelerine döndüler. MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas da Uğur'la görüşmek istemiş. Gazeteci, polis, adliye muhabiri Ünal İnanç aracılığıyla bu isteğini Uğur'a iletmiş, o da kabul etmişti. Bir gün Mehmet Eymür'ün Çankaya'daki evine gittiler. Gece geç vakit döndüğü için ancak sabah konuşabildik. Nedir, niye çağırmışlar dedim. Vallahi genel konuştuk. Benim yazı konuları üzerine tek ilginç nokta Hiram Abbas'ın öldürülmekten korkmuyor musun sorusuydu. Ben de demirden korkan trene binmez dedim. Bunun üzerine ağzımdan, demek senin için ölüm düşünüyorlar. Seni nasıl öldürmeyi düşünüyorlarsa kendileri de öyle ölsün o zaman. Sözleri dökülüverdi. Ertesi gün yaşadığım bütün bu ve benzeri olayları düşündüm. MİT üst düzey yetkilisi Hiram Abbas'ın 1990 yılında arabasının içinde cadde ortasında öldürülmesi ve İsrail Büyükelçisi'nden 3 yıl önce ve aynı sözcüklerle öldürülmekten korkmuyor musunuz diye sorması, zamanın MİT Müsteşarı Teoman Koma'nın 1992 yılının Temmuz ayında MİT Müsteşarlığında basın mensuplarına verdiği bir yemek davetinde toplumda sansasyon yaratacak şahıslara yönelik suikastlar düzenleneceğini haber aldıklarını söyleyip, hatta içinizden biri hedef seçilebilir dedikten sonra ama biz önlersek böyle bir eylem olmaz demesi, Harp Akademileri Komutanlığı'nda basının soruları konusunda konferans verdiği zaman kurmay subayların ayakta alkışlamaları, Mehmet Eymür'ün İran gizli servisinden olduklarını söylediği apartmandaki kiracıların Alman şirketinde çalışıyor olması, savcı Coşkun'un devlet yapmıştır, siyasi iktidar isterse çözülür demesi, dönüşünde bir an onun izini kaybettiğimiz Almanya seyahati sırasında kendisiyle metro istasyonunda görüşen şahsın bu sıralarda bir hazırlık içindeler, seni de takip ediyorlar, dikkatli ol diye uyarması bu suikastin çok boyutlu, çok ülkeli, karmaşık bir yapısı olduğunu gösteriyordu. Aslında belki çok basitti de sadece bize karmaşık gösteriliyordu. Aralık. Aralık ayında bir gün Cüneyt Arca Yürek aradı. Cumhuriyet gazetesinden ayrıldığını ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in danışmanı olduğunu anlattıktan sonra, "Güldan, Cumhurbaşkanı sana mektup yazacak," dedi. "Ne yazacakmış?" dedim. "Yazılır bir şeyler. Ne gereği varmış? Uğur öldürüldüğünde başbakan değil miydi?" "Olsun, şimdi sen ters bir şey yapma, aksi davranma," dedi. "Bakarız." Duruma bağlı gibi sözcükler sıraladım, telefonu kapattım. Herkes açısından ne zor ve sıkıntılıydı birçok şey. Dünyanın en yorucu işiydi galiba. Düzgün bir çizgide durmayı başarmak. Süleyman Demirel, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçilince başbakanlık boşalmış, Haziran 1993'te 1. Çiller Hükümeti kurulmuş, Karayalçın'da Eylül ayından itibaren başbakan yardımcısı olmuştu. 1993 yılının son günlerinin birinde yine Timur Erkman'ın evinde Karayalçın'la görüştüm. Ona da savcı Ülkü Coşkun'un söylediklerini aktardım ve siyasi olarak bu konuyu takip etmelerini rica ettim. Ben İçişleri Bakanı ve Müsteşarı ile görüştüm. Her ay bana bu konuyla ilgili rapor verilmesini istedim. Savcı ile ayrıca görüşemem, yargıya karışmış gibi olurum, dedi. Konu değişti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na SHP'den aday olup olmayacağımı sordu. Olmayacağımı söyleyince de Erkman'la birlikte siyasete atılıp atılmayacağımı sordular. Bu konuyu düşünmediğimi söyledim. Savcı Coşkun'un ilginç sözlerinden sonra yetkili yerlerde bulunan, ulaşabildiğim kişilerle bu görüşmeleri yapmıştım ki hiç kimse, savcının söylediklerinden haberimiz yoktu, keşke o zaman bize aktarılsaydı demesin. 1994 Ocak. 24 Ocak'tan birkaç gün önce akşam saatlerinde evde anma toplantısının hazırlıklarını yaparken Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın ziyaret etmek istediğini söylediler. Çok kısa bir süre sonra geldi, arkadaşlar içeri odaya geçtiler. Ercüment Ulay'la birlikte salonda Ağar'la görüştük. Sivas olayından sonra Erzurum Valiliğinden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirilmişti. Erzurum Valiliğine de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gitmişti. Bahriye Üçok suikasti sırasında, Muammer Aksoy suikasti sırasında da Ağar, Ankara Emniyet Müdürü'ydü. Başsağlığı diledi. Uğur ile Ankara Emniyet Müdürlüğü döneminden tanışıyorlardı. Konuşma doğal olarak Uğur'un koruma istemediği ve koruma konusunda yazılı bir talimatın olmadığı yolundaki tartışmaya geldi. Bahriye Üçok suikastinden sonra koruma veren kendisiydi. "Korumayı siz vermemiş miydiniz?" diye sorduğumda, "Evet, biz verdik," dedi. "Peki yazısını neden yazmadınız?" sorusuna cevabı, "İhmal etmişiz Güldal Hanım," oldu. 24 Ocak. Sabah anma töreni için eve ziyaretçiler gelmeye başladı. Evin önünde bir tören düzenlenecekti. Gelenler gazeteyi okuyup okumadıklarımı sordu. Ne var, ne olmuş diye sorunca Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bana mektup yazdığını ve bunun gazetede yayınlanmış olduğunu söylediler. O sırada evde Cüneyt Arcayürek de vardı. Benim şaşırdığımı görünce, "Sana mektubu getirmediler mi?" diye sordu. "Hayır, benim hiçbir şeyden haberim yok," diye cevapladım. Biraz sinirli bir şekilde, "Yahu bunlar da," diye söylenerek salondan çıktı. "Ne yazmış, okumayacak mısın?" diye sorulduğunu işittim. "Şimdi okuyamam, daha sonra bakarım. Mektup daha gönderilen kişiye ulaşamadan gazetecilere gitmiş. Basın yoluyla mektup yollama usulü de yeni çıktı herhalde," dedim. Tören için dışarıya çıktık. Konuşmaların yapılabilmesi için düzenlenen platformun üzerinde yerlerimizi almıştık ki bir el omuzuma dokundu. Arkama dönüp baktım. Mavi gözlü, beyaz saçlı, yaşlıca bir adam. "Güldal Mumcu siz misiniz?" dedi. "Evet," dedim. "Cumhurbaşkanlığından size bir mektup var," dedi ve elime büyükçe beyaz, kalın bir zarf verdi. "Teşekkür ederim," deyip zarfı aldım ve o sırada yanımda bulunan Mehmet Açıktan'a "Bu şimdilik sende kalsın," diyerek verdim. Şahsıma yazılmış mektubun önce bana gönderilmeyip gazetede yayınlattıktan sonra ama yine evde değil tören alanında verilmesine bakınca o anda Cumhurbaşkanından mektup var diye ilan edebileceğimi düşünüp düşünmediklerini merak etmedim değil doğrusu. Eve dönünce mektubu okudum. Muhterem eşiniz, değerli araştırmacı yazar Uğur Mumcu'yu ölümünün 1. yıl dönümünde bir kere daha rahmetle anıyorum. Alçakça bir suikast sonucunda en verimli çağında kaybettiğimiz Uğur Mumcu, Türk basınında titiz araştırmaları ve yazıları ile bir dürüstlük anıtı olarak nesiller boyu takdirle hatırlanacaktır. Uğur Mumcu, Büyük Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete, onun ilkelerine olan akılcı bağlılığı ile en değerli varlığımız Türkiye'mizi, vatan toprağının ve aziz milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik saldırıların arttığı bir ortamda bilimsel birikim, mantık ve vakarla savunmaktan geri kalmamıştır. Atatürk Türkiye'sine kendisini Kuvayi Milliye ruhuyla adayan Uğur Mumcu, Türkiye'nin hafızasında yaşamaya devam edecektir. Menfur bir saldırıyla onu ölümsüzlüğe gönderen hainler mutlaka bulunacaktır. Bu düşüncelerle size ve sizin şahsınızda Mumcu ailesine sabır ve metanet dileklerimle sevgilerimi iletiyorum. Cevap vermeli miydim? 25 Ocak 1994. Genelkurmay'dan evi arayarak eğer uygunsam Genelkurmay Başkanı'nın aynı gün öğleden sonra ziyaret edip edemeyeceğini sordular. Buyursunlar dedim. Akşamüstü kapıyı açtım. Emir subayı bir albay, Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden karşımdaydı. Bir yıl gecikmeli bir taziye ziyaretiydi bu. Sohbet sırasında olay çok yeni olduğu için Demirel'in mektup göndermesinin öyküsünü anlattım. Özden, utanmaz demekten kendini alamadı. Ben de mektubun gönderiliş biçimi nedeniyle aynı biçimde cevap yazmama artık hiçbir mani kalmadığını söyledim. Özden, yazacağım cevap konusunda siz yine de basına vermeyin, sizde kalsın. Ne de olsa cumhurbaşkanıdır deyince, merak etmeyin Yekta Bey, ferasetli yazarım diye karşılık verdim. Genelkurmay Başkanı hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. O günlerde eğitim müfredatına Arapça derslerin konulması, türbanların rengine göre cemaatlerin ayrılması gibi konular gündemdeydi. Laiklik konusundaki endişelerimi belirtip, beni rahatsız eden birçok şey var. Bir yıldır laik, antilaik gerginliği yaratılmak isteniyor. Bu konularda çok fazla gerginlik yaratılırsa, yani fazla gerilirse, ip kopar. Çok dikkatli konuşulması gerektiği herhalde göz ardı edilmemeli deyince, Özden sessiz kaldı ama Güreş, evet kopar diye beni doğruladı ve devam etti. Uğur Bey'i çok severdim. Dostluğumuzun da uzun bir geçmişi vardır. Siz de çok iyi bilirsiniz. Bilmez miyim? Dedim. Gerçekten öyleydi. Uğur'un teyzesinin oğlu Muammer ile Doğan Güreş, Harbiye'den çok yakın sınıf arkadaşıymışlar. O kadar yakın ki birbirlerinin yerine okulda cezaya bile kalırlarmış. Hatta Uğurların evine kayınvalidemin ünlü kurabiyelerinin tadını bilecek kadar aşinaymış. Çok yakışıklı ve çapkın olan Muammer Bey, tıp okumuş, askeri doktor olmuş, genç yaşta bir trafik kazasında ölmüş. Güreş, Uğur Bey'in öldürülmesine çok üzüldüm, içim yandı diye devam etti. Yekta Güngör Özden de Uğur'la dostluğunun geçmişten geldiğini söyledi. Ben yineledim. Bilirim efendim, bilmez miyim? Biliyordum. Çünkü Yekta Güngör Özden, Anayasa Mahkemesi Başkanı olunca Uğur kendisini tebriğe gitmiş ve görüşmede Özden Uğur'a, "Herkes gibi ben de değiştim ama ben olumlu yönde değiştim," demiş. Zamanın Yargıtay Başkanı İmran Öktem, sıkı bir laiklik savunucusuydu. Bunu da her fırsatta ifade ederdi. 1969'da ölünce sağcı dinci fanatikler cenaze namazını kıldırmamak için olaylar çıkarmışlardı. O sırada avukat olan Yekta Gündür Özden, namaz kıldırtmayan grubun ileri gelenlerindenmiş. Namaz kıldırılmaması için çıkan arbede sırasında Uğur da engellemeyeceklerini söyleyerek Özden'e yumruk atmış. İşte Özden'in ziyareti sırasında Uğur'a "değiştim ama olumlu yönde değiştim" derken kastettiği cenazedeki davranışı ile bugünkü tavrı arasındaki değişimi vurgulamaktı. Genelkurmay Başkanı söze girip "efendim, bizi sıfatlarımızın ötesinde bir abi olarak telakki ediniz" dedi. Özden de aynı şeyi tekrar etti. Güreş, "bana bugüne kadar hiçbir emriniz olmadı" diye devam etti. "Aman efendim, benim size ne gibi bir emrim olabilir ki?" diye karşılık verdim. "Yalnız bir şey merak ediyorum. Uğur'un soruşturması gelip gelip bir yerde tıkanıyor. Niyeyse?" Güreş, "ben MİT müsteşarıyla görüştüm. Bunu bulmasını söyledim. Zaten biliyorsunuz bizim ordu istihbaratımız çok yeterli değildir. Biraz da polis çalışsın. Ben DGM savcısı Nusret Demiral'ın soruşturmayı yürütüşüyle ilgili kaygı ve tepkilerimi ifade edince Özden, "Demiral aslında iyi bir adamdır. Bu olayda niçin böyle davranıyor anlayamıyorum bir türlü. Zaten bu hafta bana gelecek görüşmeye, konuşurum kendisiyle" diye karşılık verdi. Daha sonra birbirimize iyi günler diledik, kendilerini uğurladım. Ziyaret 40 dakika sürmüştü ve ben bir anda iki tane abi sahibi olmuştum. Biri asker, biri de sivil. 28 Ocak. Demirel'e cevap. Demirel'in Uğur'un ne kadar değerli bir gazeteci olduğunu vurgulayıp başsağlığı dileklerini bildirdiği mektubuna cevap vermeye karar verdim. Olaydan hemen sonra başlayan ve devam eden ilginiz, konuya gösterdiğiniz yakınlığı anlatması yönünden çok önemlidir. Bu bağlamda Uğur'un değerini vurguladığınız titiz araştırma ve yazılarının hangi konulara yöneldiğiniz bilginiz içindeyken, yönetim sorumluluğu taşıdığınız başbakanlığınız döneminde re'sen korumaya alınmamasının nedenini anlayabilmiş değilim. Uğur'a düzenlenen suikastten hemen sonra gerçek demokratik toplumlarda hiç karşılaşılmayacak bir namus sözü verilmesi, görevlilerin görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getirmeyecekleri gibi bir anlam taşımakta değil midir? Soruşturmada en ufak bir ilerlemenin olmaması da verilen sözlerin ne derece geçerli olduğunu anlatmaktadır. Mektubu Cumhurbaşkanlığı kapısından tarih ve sayı alarak elden verdim. Ama Demirel gibi özensizlik yapmadım. Mektubu teslim ettikten sonra basına yansıttım. 6. ayrımın sonu, sayfa 89.